Ayrım 15.
Sayfa 164. Çok feci şeyler anlattı. Çöslaguar Monfiox. Buna savaş demişler dostum. Ettoi quesque quo tufais situme demandis. Eğer beni sorarsan, Jesuis Herax Parsequae Jesuis Amarax. Artık bunu anlarsın diye Türkçesini yazmıyorum. Zaten bu lafı Türkçe yazınca bana alleşiyor. Ankara'da sıkılmıyor musun? Eske kuktu koneis de jolies files Ankara. Ankara'da güzel kız ne gezer desene. Yazın buraya gelirsen ben, o ve sen birlikte denize girebiliriz. Elle escome une file European. Yani tam anlamıyla garplı bir kız. Geçen gün yolda kimseyi aldırmadan yan yana yürüdük. Ben bu yıl galiba matematikten ikmale kalacağım. İlk notlarım kırık. Bu hafta doğum günüm var. Evde bir parti veriyoruz. Tabii onu da çağırdım. Annenden babandan izin al sen de gel. Bir hastalık bahanesi uydurur mektebi birkaç gün asıverirsin. Zaten tatile ne kaldı? Göreceksin ne çok eğleneceğiz. Metin'in bu dersi asma teklifi hiç hoşuma gitmedi doğrusu. Yine de kibar bir çocuk. Beni ta Ankara'lardan doğum gününe çağırması güzel bir hareket. Fakat okula asıp annemi babamı kandırmak meselesi aklımın alamayacağı bir şey. Halbuki biraz eğlenmek benim de hakkımdır sanıyorum. Aysel'i içimde gömmeye ve onu düşünmemeye çalışıyorum. O beni düşünmüyor ki. Düşünse bir yolunu bulur beni görürdü. 23 Mayıs. Edebiyat hocamız güzel bir veda konuşması yaparak son dersini bitirdi. Bana da bir şiir okuttu. 4. derste Hayri Bey iftihar kitabına geçenleri topladı. Müdür bey birkaç güzel söz söyledi. Akşamüstü koleje giderek orada Erdal ve Güner'in tenis oynamalarını seyrettim. Dönüşte iftihara geçmiş iki kişi olarak Erdal'la birlikte geldik. 26 Mayıs. Bugün Cebirci kimyacı ve coğrafyacı da son derslerini verdiler. Lisan dersinde bahçede hatıra resimleri çektik. Mektepten sonra asker elbiselerimi ısmarlamaya gittim çünkü Haziran'da kamp var. 27 Mayıs. Çektirdiğim vesikalık resimleri bugün alarak iftihar kitabı için Hayri Bey'e götürdüm. Fakat bugün muallimler meclisi toplandığı için içeri bırakmadılar. Tatilin ilk gününden itibaren canım sıkılmaya başladı. Mektepler tatil olunca bazı kimseleri görmek ihtimali de iyice azaldı. İçimde nedense gizli bir kırıklık var. Kardeşim Nurten ikmale kaldı. Ona da çok canım sıkıldı. Bu yaz onu da çalıştırmam icap edecek. İstanbul halamın yanına da gitmek istiyorum. Bakalım gönderecekler mi? 29 Mayıs. Bugün asker elbiselerimi aldım. O kadar yakıştı ki üstümden çıkarmak istemedim. Biri beni böyle görse kim bilir ne kadar şaşırır. 3 Haziran. Bugün kampın ilk günü. Asker elbiselerimi giyerek mektebe gittim. Oradan da Sarıkışla'ya gittik. Sarıkışla'da palaska ve matar aldıktan sonra ancak saat 2'de eve dönebildik. Bugün hiç talim yapmadığımız halde çok yoruldum. Fakat savaşın burnumuzun ucuna kadar geldiği bir zamanda yoruldum falan demeden iyi bir asker olmak gerekiyor. Bir de bizim askerlikçi benim askerliği sevmediğimi söylüyor. Teğmenimiz savaş sırasında memleketin bizlere güvendiğini söyledi ki bence haklıdır. 4 Haziran. Saat 8.30'da Sarıkışla'da bulunduk. Bu ilk talim gününde esas vaziyetine ve dönmelere çalıştık. Belki mühim şeyler ama bir lise talebesine aynı hareketleri birkaç saat yaptırmak biraz can sıkıyor. 5 Haziran. Bugün de yanaşık nizam hareketlerine çalıştık. Erdal başka taburda fakat talimden dönerken yanıma geldi. Beni taburumdan aldı. Güner'le beraber bizi otomobiline bindirdi. Beraber döndük. Nejat da hemen koşarak geldi ve otomobilin önüne oturuverdi. Ben olsam yapamam. 6 Haziran. Bugün ilk defa olarak silahları aldık fakat muamelesi çok uzun sürdüğü için öğleye kadar boş oturduk. Kasatura da verdiler. En mühimi de bugün 1 lira yemek parası aldık. Bu benim hayatımda kendi kazancım olan ilk para harcamadım. Uğur diye saklıyorum. 10 Haziran. Havalar artık iyice sıcaklaştı. Kampta çok sıkıcı talimler yapıyorduk fakat dün durum biraz değişti. Yürüyüş kolu halinde Karadeniz havuzuna gittik. Yollarda hep bize baktılar, bugün de atışa gittik. Ben 8-5-8 vurdum fakat 8-9-9 yazdılar. Çavuş karışmasa daha iyi vurabileceğim. Bugün de dahil olmak üzere artık hep Erdal'ın arabasıyla dönüyoruz. Birbirimizi çok seviyor ve sayıyoruz. Üstelik Erdal'ın burnu hiç büyük değil. Metin'den bile daha mütevazi. Metin'in babası eninde sonunda bir gazete sahibi. Bugün mektepten ikinci bir liraları aldık. Doğru sinemaya gittik. Nurten'i de götürdüm. Gece Nöbetçisi isimli filmi gördük. Peşimize bir oğlan takıldı, Nurten'e laf attı. Asker olmasan bir hadise çıkaracaktım. Nurten de az değil. Şimdiden sağa sola kırıtıyor. Hayır ben aldırmam. Böyle şeyleri hoş görürüm ama etraf hoş görmez ki. Sonra ne olsa abisiyim. Bu sıcaklarda yat kalk talimi yaptırıyorlar. Dün Nejat bayıldı. 18 Haziran. Kampta istirahat zamanlarımız çok iyi oluyor. Erdal kiraz getiriyor. Çocuklar hemen kapışıyorlar. Bana birkaç defa ısrar etti fakat ben kiraz sevmediğimi söyledim. Çünkü kendisine hiç kalmıyor sonra. Asker kıyafetim artık çok bozuldu. Hemen kirlenip eski gibi oldu. Aysel beni böyle görmese daha iyi. 19 Haziran. Bugün kışla da bir telaş. İnönü gelecek dediler fakat sonra yalnız tabur kumandanı geldi. Yılmaz ile Vural bir keşif manevrası yaptılar. Vural çok güzel hareketlerle karşısındakini yendi. Tabur kumandanı da onu tebrik etti. 20 Haziran. Artık kampın son günleri. Sabah çok az talim yaptık ve silahlarımızı artık teslim ettik. Teslim etmeden önce iyice temizledik, parlattık. Öğleden sonra kardeşime ders çalıştırdım ve Madame Irene'ye derse gittim. Sözde ikmale falan kalmadım. Yine de ders çalıştır, derse git. Rahat bir soluk alamadım daha. Babam bugün bir işi için İstanbul'a gitti. Galiba halamla mal kavgaları var. Gelirken bana bir tenis raketi getirecek. Erdal'la tenis oynayacağız. Yarın da Erdal'la birlikte hava yollarına giderek yeni gelen Amerikan tayyarelerinin içine gezeceğiz. Akşamları birçok kız bulvarda dolaşıyor. Oğlanlarla bakışıyorlar, Aysel yok. 23 Haziran. Sabahleyin sivil olarak Erdal'ı bekledim. Birlikte kışlaya gittik, teçhizatı teslim ettik. Erdal bana yabanı verdi, ben de ona Don Quixote'un Fransızcasını verdim. Bunu bana Galatasaray'ın orta kısmını bitirdiğim zaman babam almıştı. Yepyeniydi. Erdal çok sevindi. Böylece birbirimizden ayrıldık. İstanbul'a gideceği için onu epey göremeyeceğim. Metin'i tanıyormuş, selam gönderdim. Tenisi de artık Nejat'la stadyumun oradaki tenis kortunda oynayacağız. Tabii babam raketimi getirirse, ah bir getirse, eh amma fiyakalı olur ha. Her iş bittikten sonra mektebe gidip 25 kuruş paramı aldım. İçime bir gariplik çöktü. Bu yetmezmiş gibi bir de Namık'la yine kavga ettik. Bütün yaz birbirimizi görmeyeceğimiz için onunla arkadaşça ayrılmak istedim. O köyüne gidecekmiş. Mektepten çıkarken rastladım. Ona güler yüz gösterdim fakat Namık, biz tarlada çift süreceğiz, beylerimiz sırt üstü yatacak demesin mi? Erdal aleyhine de atıp tuttu. Halbuki bir zamanlar en yakın arkadaşıymış. Bu kadir bilmezliği için onu çok içerledim. Erdal'ın aleyhinde bulunmanın, milli şefimizin de aleyhinde bulunmak olduğunu söyledim. Yüzüme güldü. Dişleri sapsarı. Önce dişlerini fırçalamayı öğrense ya, böyle giderse biz adam olmayız. İtiraf ederim ki birkaç sefer Aysel'lerin mahallesine gittim. Evlerinin önünden geçtim fakat bir türlü içeri girmeye cesaret edemedim. Onun benimle hiç alakadar olmamasına kızdığım için tabii. Yoksa ben yapacağımı bilirdim. Bir kere çok uzaktan gördü de beni görmemiş gibi yaptı geçende. Babama söyleyeceğim. Mutlaka Galatasaray'a dönmek istiyorum. Onu ancak böyle unutabilirim. Sevgili kardeşim Behire. Senden uzun zamandır mektup alamıyorum. Çok merak ediyorum. Dün mektubun gelince nasıl sevindim bilemezsin. Benim tek dert ortağım sensin. Sen gideli daha kimseyle yakın arkadaş olamadım. 2 yıl önce sen Konya'da hemşirelik okuluna giderken yine arada bir buraya geliyordun. Birbirimize içimizi döküyorduk. Kütahya Hastanesi'ne gideli hiç gelmez oldun. Neyse kardeşim, senin oradaki güzel çalışmalarını göğsüm kabararak öğrenmiş bulunuyorum. O difterili çocuğun başında sabahlara dek nasıl beklediğini görür gibi oluyorum. Sen bir kahramansın kardeşim. Genç yaşında kendini vatan hizmetine adadın. Ne mutlu sana. Keşke ben de bir gün senin gibi milletim için çalışabilsem ve ona faydalı olabilsem. Arkadaşlardan ve öğretmenlerimizden haber soruyorsun. Bilirsin benim Fransızcam en zayıf dersimdi. Fakat bu yıl Fransızcaya gelen Nüket Hanım beni çok seviyor. Böylece çekingenliğim yavaş yavaş geçiyor. Bu karne Fransızcam 8. Kimyayı Mualla Hanım geliyor. İzmir'den naklonulmuş. Çok sert bir öğretmen. Bu yıl bütün korkum ondan. Geçen derste Yıldız bana usulca bir şey sordu. Mualla Hanım da gördü bana, sen hiç aile terbiyesi almadın mı dedi. Çok gücüme gitti. Benim bir suçum olsa neyse, ailemin bana nasıl sıkı bir terbiye verdiklerini bilirsin. Daha 2 arkadaşımla bir sinemaya gitmedim. Sinema şöyle dursun, beni arkadaşlarımın evlerine bile göndermezler. Şimdi var gücümle kimyaya çalışıyorum. Tarihçinin bu yıl bizim sınıfta olan kızı Tülin, sınıf birinciliğini elimden almaya çalışıyor. Ne olsa öğretmen kızıdır. Kayırırlar diye korkuyorum. Bakalım. Babamı suçsuz yere tam 10 gün hapiste kalmasının acısını çok çekmiştim. Sen Konya'dan geldiğinde nasıl perişandım biliyorsun. Bu daha yeni yeni unutulmuşken şimdi de kimya öğretmenimizin sözleri. Neden bilmem durmadan haksızlığa uğruyoruz. Bu durumlar beni çok değiştirdi kardeşim. Milli şefimize karşı duyduğum sevginin tellerinden biri içimde koptu sanki. Bu arada Ayten'in babası öldü. Şimdi annesi dikiş dikerek onları geçindirmeye çalışıyormuş. Ulus gazetesinde bu yıl çok zengin güzel sanatlar sayfaları var. Bol bol güzel şiirler, hikayeler falan çıkıyor. Bir de ben Nurullah Ataç Bey'in yazdıklarını çok beğeniyorum. Abim her şeyime karışıyor. Eve hep tasvir aldırıyor. Ben de Ulus'ta sanat sayfası olduğu günler Tülin'den istiyorum. O getiriyor, okuyorum. Tülin benim gizli şiirler ve hikayeler yazdığımı biliyor ama tutmuş edebiyat öğretmenimiz Sabahat Hanım'a söylemiş. O da geçenlerde beni çağırdı, yazdıklarımı istedi. Azarlayacak diye çok korktum. Meğer Nurullah Bey tanıdıklarıymış. Sabahat Hanım yazdıklarımı okuyup da eğer bende ümit varsa kendi eliyle Nurullah Bey'e götürecekmiş. Ondan sonra yazıya devam edip etmeyeceğim belli olacakmış. Fakat Nurullah Bey çok aksi bir adammış. Sabahat Hanım'ın benimle böyle alakadar oluşuna çok sevindim. Geceleri gözüme uyku girmez oldu. Bakalım Nurullah Bey ne diyecek? Kütahya'da Yusuf Vehbi'nin İstanbul Kızı filmini gördüğünü yazıyorsun. Bu film burada da Park Sineması'nda oynadı. Fakat bilirsin bizimkiler sinemaya pek gitmez. Annem bazen babamdan habersiz komşularla gitmeye çalışıyor. Bazen beni de götürüyor. Yılbaşı tatilinde gittik. Filmin adı Sabah Olmasında. Charles Boyer ile çok güzel bir artist olan Paulette Goddard oynuyorlardı. Filmde insanda çok yüksek duygular uyandıran Olivia de Havilland da oynuyordu. Ben bu artisti çok beğeniyorum. Ağırbaşlı bir hali var. Film bana çok dokundu. Bilmem gördün mü? Abim İlhan bu yıl hukuk fakültesine gidiyor. Yeni yeni arkadaşlar edindi. Fakat bunlar kendi mektebinden değil galiba. Geçen gün eve bunlardan birini getirdi. Üstelik beni de tanıştırdı. Oğuz yani abimin bu arkadaşı, kardeşim mazbut merbut, tam bir Türk anası olmaya namzet dedi durdu. Çok sinirime dokundu. Hem kardeşimiz kardeşimiz diye konuşuyor hem de durmadan manalı manalı bakıyor bana. Yok efendim neler okuyormuşum. Nurullah Bey delinin biriymiş. Onu okumamalıymışım. Onu okuyacağıma Japonca okusam daha iyiymiş. Reşat Ekrem Koçu'nun Esirci Başısını okumalıymışım. Kendisinin yazılarını okumalıymışım. Bozkırtların Ölümünü okumalıymışım falan. Herhalde bu Oğuz Bey beni hala çocuk sanıyor. Geçen gece odamda Shakespeare'in Romeo ve Juliet piyesini okurken abim tarafından yakalandım. Bunu da bana Sabahat öğretmen vermişti. Yırtacak diye çok korktum. Beni bir dolu azarladıktan sonra kitabı başıma fırlatıp gitti. Sözde ben böyle balkon sefaları anlatan yabancı kitapları okuya okuya züppe oluyormuşum. İşte kardeşim böyle. Yanımda olsan sana daha neler anlatacağım. Bir aydın var. Fakat şimdi mektupta olmaz. Hem sakın aklına kötü şeyler gelmesin. Sen de sakın benim eski ve canciğer bir arkadaşım olan Semiha gibi düşünme. Ali yüzünden onun bana neler ettiğini biliyorsun. Kahrolmuştum. Ben erkek arkadaşlarıma kötü gözle bakmam ki. Hem ben her şeyden önce tahsilimi düşünüyorum. Yıldız mecmuaları okuyan Suna'ya bakıyorum da Suna gibiler bu ülkeye nasıl faydalı olabilir, erkeklerin yanında nasıl el ele kol kola çalışabilirler diye kara kara düşünüyorum. Suna ise hiç aldırmıyor. Ballandıra ballandıra Yıldız mecmuasının yıllığını anlatıyor. Yok efendim dört renkli kapağı varmış. Kapakta Betty Grable'ın mayolu bir resmi varmış. Ayrıca içinde de tam 200 adet artist fotoğrafı varmış. Bunların 4 tanesi de kesilip tablo halinde duvara asılabilecek boyda artist resimleriymiş falan. O Robert Taylor'ınkini kesip odasına asmış bile. Her gece onun resmine bakarak uyuyormuş. Ailesi Suna'yı çok serbest yetiştiriyor zaten. Hoş bilirsin Yıldız da öyle. Ben de serbestlikten yanayım ama artist resimleriyle uğraşıp ülkemizi bir yana bırakarak değil. Haksız mıyım sen söyle. Bu Suna bana ilkokulda Sevil diye bir kız vardı bizim sınıfta. İşte onu hatırlatıyor. Dedim ya kardeşim senin gibi ciddi ve çalışkan bir arkadaşı ben bir daha bulamam. Buna inan. Kutsal vazifende sana muvaffakiyetler diler. Hasretle gözlerinden öperim Behireciğim. Buraya bir geldiğinde sana Aydın'ı da anlatırım. Ona karşı nasıl yenilmediğimi ve güzel bir ders vermiş olduğumu göreceksin ya. Neyse beni unutma. Ayten'in sana çok selamı var Aysel. 7. Saat 08.12. Koyu yeşil perdeleri açmadım. Bunu yapacağım yerde oturup ayak parmaklarıma bakıyorum. Birinin üstündeki bir nasırı koparıyorum. Canımı acıtmaktan çekinerek koparıyorum. Küçük kalın deri parçasına bir süre bakıyorum. Sonra bu yozlaşmış deri parçasının şimdiye değin bana hiç acı vermemiş olmasına şaşıyorum. Öyle ya, uzun süredir pedikürcüme gitmedim. Her 15 günde bir uğrardım. Birinde yalnız ellerim için, birinde hem ellerim hem ayaklarım için. Ayaklarımı sıcak sabunlu suya koyarlar, hep de acelem vardır. Ayaklarım bir tas sıcak sabunlu suda ıslanıp yumuşarken pedikürcü gönülün kız kardeşi önüme dar tekerlekli bir masa sürer. Masanın üstü açık renk bir formikayla kaplıdır. Gönülün kız kardeşi, adını bir türlü öğrenememişimdir, formikanın üstünden hemen bir alkollü pamuk geçirir. Küçük bir plastik kapta ılık sabunlu su getirir. Sağ elimi alır, tasın içine koyar. O sırada gönül benden bir önce manikürüne başladığı hanımın tırnaklarının cilasını sürmektedir. Hemen geliyorum abla der. Başını dikkatle cilaladığı tırnaklardan kaldırmadan söyler bunu. Eteğinde bir dolu alet edevatla hemen de gelir. Bütün törpülerini, makaslarını, penslerini alkollü bir pamukla çabuk çabuk siler. Formika masanın öteki ucuna alçak taburesini çekip karşıma yerleşir. Öteki hanım tırnaklarındaki cilayı üflerken gönülün kız kardeşi de içi karamele kutusu gibi renkli cila şişeleriyle dolu plastik bir sepeti getirir. Formika masasının baş ucuna koyar. Sağ bileğimin altına bir yastıkçık sokuşturur. Sağ elimin tırnakları yumuşamıştır. Gönül bu elimi sudan çıkarır. Masanın gözünden çektiği mendil büyüklüğündeki bir havluya siler. Tası sol yanıma geçirir. Sol elimi sabunlu ılık suyun içine koyar. Sağ elimi tırnaklarına şöyle bir bakar, kısaltacak mıyız diye sorar. Evet evet derim. Yazı makinesinin tuşlarını hep dikey vuruyorum. Uzun olursa çatır çatır kırılıyorlar. Böyle yazıyı yazı makinesi kitap gibi işlerle uğraştığımı sağa sola çıtlatmaktan zevk duyuyorum. Bundan haz duyduğumu ilkini ne zaman anlamıştım? Bir gün yakalayıvermiştim kendimi. O güne dek sözü bilmeden hep buraya değdiriverdiğimi birden fark etmiştim. Ne zamandı? Tamam, 3 aya kadar oluyor. Engin bizi ilk sabahladığı gece. Birer koltukta karşılıklı oturup sigara içmiştik. Ruhi Sudan halk türküleri söyleyip Nazım Hikmet'ten şiirler okumuştuk. Bizim hala kurtarmayı başaramadığımız ülkeyi onların nasıl kurtaracaklarını anlamaya çalışmıştım. Böyle karşılıklı bir beyin futbolu içinde koltuklarda oturuyorduk. Arada bir kendimi yadırgıyordum. Toparlanmak istiyordum. Sonra Ahmet Arif'ten bir şiirde ben okuyordum. Ya da benden sonra gelenlerin evirip çevirip devrimciliğe uyarladıkları bir Türkiye, Batı müziği karışımı bir şarkıya başlıyordum. Devrimciliğin topluca bir dünya görüşü, hatta bir yaşama biçimi olduğunu ona anlatabilmek için başka yolum kalmamıştı sanki. Bu coşkunluk başıma vurdu. Neredeyse hemen o gece devrimin gerçekleşebileceğine ben bile inandım. Yine de kendimi seyredecek aralıklar buluyordum. Coşkunluğumun nedeni apaçık. Aydın oluşum gibi neden küçümsemeli? Kadın oluşumun da giderek gölgede kalmaya zorunlu bulunduğu bir dönemde kendimi birden yine önde, dipdiri ayakta görüverdim. Bu belki de son fırsatımdı. 4 elle sarıldım. İlericiliğimi dirilten bir şırınga yemiş gibi taptazeydim işte. Bütün bir gece kendimi hiçbir şey çok görmedim. O kadar da değil. Bazı sahtekarlıklarım oldu. Bana nasıl baktığının farkındaydım. Ama farkında değilmişim gibi durdum. Kadınca şartlanmalar nedeniyle değil, bir doçent oluşumu şartlanmalarından henüz sıyrılamadığım için. Yeniden diri dolu bir kızdım. Bütün aklım, bilgim, saçlarım, dudaklarım, göğsüm, belim, dünyaya bakışım, gülüşüm, söyleyişim bir bütün halinde ortaya dökülüyordu. Bir arada hem saygıdeğer hem saygıdeğmez, hem kusursuz hem kusurlu, hem giyinik hem çıplak, hem kadın hem insan. Havaya deyip de bozulmasın diye salamura tenekelerinin üstüne taş koyarlar. O zaman düşünmemiştim sanıyorum ama galiba taşı kaldırılmış bir peynir tenekesiydim. Dünyam zenginleşti, büyüdü diyerek gitti. Gün ağrıyordu. Daha kalmak istiyordu, kal demedim. Sabahın oluverdiğini görünce korkuya kapılmıştım. Son 10 saatin sadece karşılıklı oturarak bu kadar çabuk geçivermiş olması beni ürküttü. Derslerime, notlarıma, okumama, yazmama, konferanslara, sınav kağıtlarına, forumlara, öğrenci dertlerine, evime, kocama, pediküreme, alışverişime, bacaklarımın kılını almaya, telefonlara cevap vermeye ve mektuplara, yatakları düzeltmeye, gıdası dengeli sofralar kurmaya, resmi yemeklere, kokteyllere, tiyatrolara, konserlere, tartışmalara gitmeye, bazı geceler evimizde aydınca toplantılar yapmaya, böyle başka toplantılara gitmeye, görmeye, en yeni sol yayınları okumaya, en yeni olayları izlemeye, bunları derleyip toplayıp ayıklayıp birleştirip bir sonuç çıkarmaya, yeni bir araştırma kitabı hazırlamaya, yapılmış araştırmaları değerlendirmeye, dağ taş gezileri çıkmaya, gezi valizlerini hazırlamaya, saçımı kestirmeye, biten rujumun kremimin yerine yenilerini almaya, temizlikçi elbiselerimizi taşımaya, kasapta sıra beklemeye, tıkanan muslukları pompalamaya, anneme seveceği bir şey armağan etmeye, onu doktoruna götürmeye, fizik tedavisinden getirmeye, eş dost çocuklarının doğum günlerini kutlamaya, başları sıkıştıkça eve doluşan öğrencilerime kendime yarışır akıllar vermeye, kendime yarışır yollar göstermeye, kocamla sevişmeye, seviştikten sonra tepeden tırnağa yıkanmaya, ona temiz çamaşırlar hazırlamaya, işlerini dinlemeye, kendi işlerimi anlatmaya, sevgimizi eskitmemeye çalışmaya, yeni sözler icat etmeye, yeni heyecanlar yaratmaya, ekonomimiz üstüne raporlarını tape etmeye, bu işte benden başkasına güvenmez, onun gezi valizlerini hazırlamaya, gidişinde hüzünlü, gelişinde kıvançlı olmaya, ıspanak ayıklamaya, hamsi kafası koparmaya, soğan doğramaya, yazı makinesini onarıma götürmeye, onarımdan getirmeye, sökülen fermuarımı dikmeye, etek boylarımı gününe uydurmaya, Le Nouvel Observatoire, Les Noules Literatesi, Le Monde'u okumaya, günlük gazeteleri okumaya, Ant'ı, Yeni Ufukları, Türk Dilini, Papyrus ve Yeni Dergiyi okumaya, parti bültenlerini izlemeye, bütün bunlarda tadına varacağım bir şeyler bulmaya, bütün bunları kafamda vuruşturup tokuşturup, eleyip tarayıp sağlıklı sonuçlar çıkarmaya, dişlerimi fırçalamaya, yüzümü kremlemeye, eskiyen perdelere, koltuk yüzlerine bakıp çok eskidiler demeye, yıllardır üstünde dolaştığımız iki küçük halımızın çilekeşliğini seyretmeye ve eriyen yatak çarşaflarını yenilemeye, hep dar gelen zamanımın 10 saati birden, bir dalganın şuradan kalkıp şuraya ağı vermesi kadar yalın bir biçimde geçivermişti. Acaba gerekli ya da gereksiz, severek ya da sevmeyerek yapılan böyle yüzlerce şeyden hangisi beni bu kadar ısıtmış, pırıltılara boğmuştu? Engin gidince ağzına dek dolu kül tablolarına baktım. Fikirlerin, öfkelerin, kıvançların, yarım yamalak boşalımların birer kül tablasına sığınıp kendilerini orada özetlemeleri canımı sıkardı hep. Soyut olan her şeyin bu somut kalıntısını hemen götürüp çöpe boşaltmakta acele ederim. Şimdi öyle yapmadım. Kül tabloları ince ilgimin dışında kaldı. Kendimi sedire attım. Bacaklarımı tavana dikip ince uzunluklarına baktım. Yenilenmemin ilk ağızda tek başına bacaklarımla kollarım, ellerim, saçlarım, gözlerim ve dudaklarımla bir ilintisi olmadığını bile bile içeri aynanın başına koştum sonra. Gözlerim yanaklarıma ışıklar yağdırıyordu. Bu aydınlık altında burnumun iki kanadından aşağı inen iki ince çizginin, o her zaman yorgun günlerin akşamlarında bakıp görmeye bile fırsat olmadan banyoda dişlerimi fırçalarken gözüme şöyle bir çarpı veren iki çizginin bana bu derece anlamlı bir yüz verişini kıvançla seyrettim. Kendimi kovalamakta bir adım daha attım. Topuzumu çözüp saçlarımı uzun uzun fırçaladım. O sabahtan başlayarak ilk kez gövdemin elle tutulur, bakılıp görülür somut bir şey olduğunu anladım. Ama o sabah henüz çekingendim. Kılları alınırken bile kendi gözümde hep bir fikir yığını haline gelmiş olan bu başı, bu boynu, bu kolları, bacakları hemen yeniden varsaymakta bocaladım. Ellerimi belime, kalçalarıma koydum. Giyinikken öylece önden arkadan seyrettim kendimi. Bir an soyunup aynanın karşısında çırılçıplak durmak istedim. Bu isteğimi aynadaki görüntümü azarlayarak yendim. Yine saçlarıma sığındım. Saçlarımı yeniden ve bir dolu fırçaladım. Bütün o pedikürler, manikürler, geceleri yüzümü iyi bir kremle silişim, sabahları yüzüme hafif bir nemlendirici sürüşüm, kollarımın altına orama burama talk pudraları serpişim, o sabaha değin sanki hep kadınlığımdan kopuk, sağlık, rahatlık için yapılmış birer görevdi. Acaba hiç kendim olmuş muydum? Hiç kendimiz olduk mu? Görevlerin birlikte götürülmediği bir yerim oldu mu hiç? Engin'le doldurduğum son 10 saat görevsiz miydi acaba? Hayır, bunu düşünmeyeceğim. Tatildeyim. Acaba nasıl kokuyor tenim? Süveterimin kolunu sıyırdım hemen. Kolumun üst yanını kokladım ama pek bir şey anlayamadım.